İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlar, ona hamd eder, Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugün ağlamak gözyaşı nedir? Kur'an ağlamaya, gözyaşıya nasıl bakıyor? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Sözlerime Bakara suresinin 74. ayetin mealiyle girersek, şöyle buyuruyor Rabbimiz, bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı, artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da kasvetli, katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar, öylesi de var ki çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Ağlamak mahzun olup Allah korkusundan yahut herhangi bir dert, tasa, acı, ümitsizlik ve bazen de sevinçten dolayı gözyaşı dökmek demektir ağlamak. Ağlamak kelimesi Türkçe'de ağmaktan türemiştir. Ağmak ise yükselmek, yukarı doğru çıkmak anlamına gelir. Dolayısıyla ağlamak Türk dilinde yükselmek demektir. Ağı, gözyaşı, ağlamak, ağlamak, gözyaşı dökmek, ağlamak gerçek anlamda yükselmek, içten dışa çıkmak, yukarı doğru gelmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de ağlama ve gözyaşının geçtiği ayetler vardır. Mesela ağlamakla ilgili büka, ağlamak kelimesi Kur'an'da 7 yerde geçer. Gözyaşı anlamına gelen dem ise Kur'an'da 2 yerde kullanılır. Çok ağlayan anlamında evvah kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de 2 yerde geçmektedir. Evvah, keder ve acıma gösteren sesleri çok çıkaran, başkalarının acılarını benliğinde duyan, onlara duyduğu merhametten dolayı ah deyip ağlayan anlamlarına gelir. Kur'an'da Hazreti İbrahim aleyhisselam sıfatı olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de yine kafirlerin katı kalpliliğine işaret edilmiş, Allah korkusundan ağlayan, yumuşak kalpli, merhametli müminler cennetle müjdelenirken, katı yürekli kafirlerin cehenneme gideceği haber verilmiştir. Yüce Allah, Kur'an'ın Müslümanlara okunduğu zaman, onların ağlayarak secde ettiklerini ve Kur'an dinlemenin onların huşunu, derin saygısını artırdığını, kalplerinin titrettiğini ifade eder. İsra, Haç ve Meryem surelerinde. Kafir ve münafıklar için de şöyle denilir, Tevbe 82, artık kazandıkları, yaptıkları işlere karşılık ceza olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Güldürenin de ağlatanın da Allah olduğu yine Necm suresi 43. ayetinde bildirilir. Kur'an'ın icazı karşısında onu dinleyenlerin derileri ürpermektedir. Müslümanlar Allah korkusundan ağlayarak secde ederler. Haşr 21. Eğer Kur'an bir dağa indirilseydi, dağ Allah'ın korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş olacaktı. Bu ayetlerden çıkan sonuç, Allah korkusu sebebiyle ağlamanın takdire şayan bir meziyet olduğunu bize göstermektedir. Bakara suresi 74. ayetinde, Beni İsrail'in kalplerinin kasveti, katılığı anlatılır ve müminlerin aynı duruma düşmeleri işaret yoluyla yasaklanır. İsrailoğullarının bunca nimete rağmen kalplerinin taş gibi, hatta taştan daha katı olduğu, çünkü nice taşın içinden su fışkırdığı, Allah korkusundan parçalandığı halde onların gözlerinden bir damla olsun su çıkmadığı dolaylı bir yolla bize ifade edilir. Bu sebepten müminler, Yahudileşmekten ve taş yürekli olmaktan kurtulmak için yumuşak kalpli olmalı, bunun belirtisi olarak da Allah için gözyaşı dökebilmelidir. İman edenlerin Allah'ı zikredip anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Ondan daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onlar üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu fasık, yoldan çıkmış kimselerdir. Hadid 16. Yine Meryem 58'den 61'e kadar olan ayetler de mealen şöyle. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail Yakub'un soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok merhametli olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adin cennetlerine girecekler. Şüphesiz onun vaadi yerini bulacaktır. Meryem 58-61. Evet, bir başka Necm suresi 59'dan 62'ye kadar olan ayet de şöyle. Ağlamak kelimesiyle ilgili ayetler demetini sunmaya devam ediyoruz. Şöyle, siz bu söze mi hayret ediyor, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Haydi Allah'a secde edip Allah'a ibadet, kulluk edin. Mutaffifin 29'dan 36. ayetlerine kadar ise şöyle. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketleriyle alay ederlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyiflenerek dönerlerdi. Müminler gördüklerinde şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. Halbuki onlar müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. İşte o gün ahirette de iman edenler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerine etrafa bakarlar. Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Elbette buldular. Abese suresi 37-42. ayetleri. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleç ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiş. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır. İsra suresi 107, 108 ve 109. ayetleri mealen ağlamayla ilgili. De ki siz ona Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. Şu bir gerçek ki bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o Kur'an'ı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar ve derlerdi ki Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların huşunu, saygı ve korkularını artırır. Maide 83, Resul'e indirileni duydukları zaman farkına vardıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahit olanlarla beraber yaz. Kur'an'da böyle ağlamaktan söz eden ayetlerin yanında Peygamberimizin de ağlamayla, gözyaşıyla ilgili sözleri vardır. Bunlardan da bir demet sunarsak değerli dinleyenler. Mesela Buhari'de ve Müslim'de geçen bir rivayette şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Yine Darimi'nin cihat bölümünde geçen bir rivayet. İki göze ateş dokunmaz. Allah korkusundan dolayı ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyen göz. Yine Buhari ve Müslim'de geçen bir başka rivayet şöyle. Yedi sınıf insan vardır ki Allah-u Teala onları arşın gölgesinde başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi ilahi gölgesi altında barındıracaktır. Bunlar 1. Adil devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ederek gelişip büyüyen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı adam. 4. Allah için seven, Allah yolunda birleşen ve Allah yolunda ayrılan iki kişi. 5. Asil, saygın ve güzel bir kadının fuhuş için davetine karşı ben Allah'tan korkarım diyerek bu davetini reddeden adam. 6. Sadaka veren ve fakat sağ elinin verdiğini sadakayı sol eli bilmeyecek şekilde gizleyen kimse. Ve 7. Yalnız olarak Allah'ı zikredip de gözyaşı döken kimse. İşte bunlar öbür dünyada hiçbir gölgenin olmadığı yerde Rabbimizin gölgesinden sığınacaklar. Yine Kütüb-i Site'de geçen bir hadiste, sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı yanağına değecek kadar akan hiçbir mümin kul yoktur ki Allah onu ebedi ateşe haram etmesin. Bir başka rivayet, Allah korkusundan ağlayan kişi cehennemden azat edilecek. Tirmizi'de geçen bir başka rivayet şöyle, Allah'ı zikretmeksizin çok fazla söz söylemeyin, çünkü Allah'ı zikretmeksizin çokça konuşmak kalp için katılıktır. İnsanlar arasında Allah'tan en uzak olan kişi katı kalp sahibidir. O halde müminler bir araya geldikleri zaman hatır sormadan sonra ya Allah'ın ayetlerinden ya peygamberin sözlerinden bir şeyler gündeme alarak ağırlıklı konuşma ayet ve hadis olmalıdır. Yine bir başka rivayette çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür buyurulmakta. Allah saygısıyla ağlayan bir göz, memeden çıkan bir süt nasıl memeye gerisin geriye dönmezse, onun cehenneme girmesi de öyle uzaktır. Allah korkusundan ağlayan, harama bakmayan ve Allah yolunda cihatta nöbet tutan kimselere cehennem ateşinin haram olduğu yine hadislerde belirtilmiştir. İşte Peygamberimiz hiçbir zaman kahkaha ile atmadığını siretten öğreniyoruz ama yüzünden de gülümsemeyi hiç eksik etmediğini yine onun hayat hikayesinden siretlerden öğreniyoruz. Peygamberimiz Kur'an okurken, Kur'an dinlerken ağlamıştır. Resulullah Müslümanlar çok acıklı durumlarda cenaze arkasında yaka bağır yırtarak, çığlık atarak, söylenerek ağlamaktan alıkoymuştur. Ya Peygamberimiz sessizce ağlar, yanaklarından yaşlar süzülürdü. Mesela kızı Zeynep'in çocuğu hastayken kucağına almış, ağlamış ve şöyle demiştir. Bu Allah'ın merhametli kullarının gönüllerine koyduğu rahmettir. Cenab-ı Hak bu rahmeti kullarından şefkatli olanlara ihsan eder. Buhari'de geçer bu rivayette. Yine Resulullah acı ve ıstırap karşısında Müslümanlara sabırlı olmayı tavsiye etmiş. Bununla birlikte insanların katı, taş yürekli olamayacaklarını, merhamet ve şefkat gözyaşlarının rahmet olduğunu, ağlamanın fıtrattan olduğunu söylemiştir. Hicretin ikinci senesinde ölen Osman bin Mazun'un cenazesi üzerine eğilen Resulullah, onu öpmüş, sürekli ağlamıştır. Sadece İbn-i Mazun için değil, bunun yanında ölen veya şehit edilen bütün sahabilerin cenazelerinde, onlardan söz ederken de Peygamberimiz duygulanır ve zaman zaman da ağlardı. Ancak o yukarıda belirtildiği gibi sessiz sedasız ağlar, gözyaşları yanaklarından süzülürdü. Resulullah sesli ağlamayı yasaklamış, böyle bir hali şeytan anırması olarak nitelemiştir. Demek ki ağlamak insani bir şey, o halde buna Peygamberimiz sınır getiriyor, yırtınarak, bağırarak, çağırarak değil, sessiz bir şekilde. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Peygamberimiz yanımda yatıyordu, bana bir kibarlık timsali insan dedi ki, ya Ayşe izin verir misin kalkıp Rabbime ibadet edeyim. Yanımda bulunanı her şeye tercih ederim ama Rabbinle araya girmek istemem dedim ve derken izin aldı kalktı Peygamberimiz. Bir efendi insan düşünün ki Efendimizin hanımının yanında yatarken gece Rabbine ibadet etmeyi düşünüyor ve hanımından izin alıyor. Bunlar feministlerin kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulmalıdır. Ve kadına bakarken de bunun ötesinde değişik bakan insanların da kör hissiyatlarına çarpılmalıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatmaya devam ediyor. Kalktı Peygamberimiz sabaha kadar ağladı, inledi. Öyle ağlıyordu ki sakalından yaşlar akıyordu. Niye ağlıyordu Allah Resulü? Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetmemiş miydi? Fakat Peygamberimiz ne diyordu? Efela ekunu abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı? Allah onun günaha giden yollarını aslında tıkamıştı. O diyordu ki benim hakkımda böyle bir güzel bağışta bulunan Allah'a çok kulluk yapmayayım mı? Şükreden bir kul olmayayım mı? Bu defa da ondan dolayı ağlayarak gözyaşlarını ceyhun edecektir. Evet, peygamberlerin ağlaması vardır ve Kur'an'da bunlardan söz edilir. Bu bütün peygamberlerin yolu da buydu. Nitekim Kur'an-ı Kerim Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsmail, Hazreti İdris'in isimlerini sayar ve bunların hallerini hatırla diyor. Ve onların hatırlanması gereken hallerini anlatır. Mesela Meryem 58'de işte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un soyundan, sıdka, doğruluğa ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. İşte bütün bu peygamberler çok şefkatli, merhametli Rahman'ın ayetleri okununca çenelerini büker, secdeye kapanır ve hıçkıra hıçkıra ağlarlar. Onlar secde eden ve ağlayanlardır diyor Kur'an. Toplumun, insanlığın dertlerini tanıyıp çözüm için mukaddes yüke hamallık yapanların, yani peygamberlerin hali bu. Başka türlü de olamıyor. İslam tarihinde bekkaun, yani ağlayanlar denilen 7 zat vardır. Bunlar Tebük seferi öncesinde peygamberimize gelerek gazaya katılmak istediklerini, fakat yiyecekleri ve binecekleri develer olmadığını söylediklerinde peygamberimiz onlara binecek hayvan kalmadığını bildirmiştir. Bu cevap üzerine onlar ağlayarak geri dönmüşlerdi. Bu mücahitler hakkında şu ayet nazil olmuştur. Tevbe 92. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayıp infak edecek bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Münafıklar hakkında da Allah-u Teala şu ayeti indirmiştir. Tevbe 81-82. Allah'ın Resulüne muhalefet etmek için sefere çıkmayıp geri kalanlar, oturmalarıyla sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla Allah yoluna cihat etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazanmak da işlemekte olduklarının karşılığı ceza olarak çok ağlasınlar, az gülsünler. Abdullah bin Ömer Mutaffifin suresini okumuştu. Şöyle Mutaffifin 6. ayeti: İnsanlar hesaba çekilmeleri için alemlerin Rabbinin huzurunda durdukları zaman ayetine gelince düştü. Ağlamaktan gerisini okuyamadı diye Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde de böyle bir rivayet var. Yine İbn Ömer radıyallahu anh Bakara suresinin şu iki ayetini her okuduğunda ağlardı. Bakara 284. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker ve dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. İnsanların derdiyle dertlenip hüzünlenmenin göstergesi gözyaşıdır değerli dinleyenler. İnsana ağlama ve gülme özelliğini veren Allah'tır. Gülmek ve ağlamak insan varlığının sırlarından birisidir. Yapısı ve ruhu giriftliği bakımından insanın organik yapısından aşağı kalır yanı yoktur. Her iki olayın meydana gelmesinde, yani gülmesinde ve ağlamasında, hem organik faktörler hem de psikolojik faktörler iç içe, yan yana faaliyet gösterirler. İnsanı ağlatan ve güldüren, gülme ve ağlama sebeplerini yaratan Allah'tır. Necm suresi 75, güldüren de odur, ağlatan da odur. Gizli sırlar gereği insanı bir olaya güldürürken bir olaya da ağlatmaktadır. Bir gün ağlattığı olaya belki yarın güldürebilmektedir. Ağlamak ve gülmek değişen psikolojik hallerin, eşya ve ortamların, insan ruhunda hiçbir zaman aynı kalmayan değer ve arzuların bir sonucudur. Herkes başına gelen şeylere bağlı olarak ya ağlamakta ya da gülmektedir. Bazılarının ağladığı şeylere bazıları gülebilir. Ağlamak ve gülmek bazı kere aynı sebeple de olur. Önceleri bir şeye gülen insan daha sonra güldüğü şeyin neticesini görerek ağlayabilir. Keşke yapmasaydım, gülmeseydim diyebilir. Hayatın her döneminde insanların tepkilerini göstermede özel yeri olan ağlamanın dini hayatımızda da önemi vardır. Bütün semavi dinlerde ki asırların hepsi İslam'dır, bugünkü şekilleri itibariyle bile aşırı derecede gülmek hoş karşılanmaz. Buna karşılık ağlamak tavsiye edilir. Kur'an'da az gülmeyi, çok ağlamayı tavsiye eden Tevbe 82, Kur'an ağlayarak yere kapanıp secde edenleri över ve bu hareketin huşu, saygı duygusunu artırdığını ifade eder. Bu suretle ince ve hassas kalbi över, kaba ve duygusuz kalbi taşa benzeterek yerer. İslam'da dini his ve heyecanla ağlamak tavsiye edilmiş ve bu tür ağlamalar karşısında büyük sevap vaat edilmiştir. Mesela kimsenin bulunmadığı bir yerde Allah'ı zikredip ağlayan müminin ahirette Allah'ın özel lütfuna nail olacağı Buhari ve Müslim'de rivayet eden bir hadiste bize bildirilir. Allah korkusundan ağlayan kişinin cehennemden azat edileceği yine bir hadiste bize bildirilir. Allah korkusundan ağlayan, harama bakmayan, Allah yolunda cihatta nöbet tutan kimselerin de cehennem ateşin haram olduğu yine bize bir rivayetle haber verilmiştir. Bilindiği gibi Hazreti Ömer radıyallahu anh kız kardeşi Fatıma'nın evinde dinlediği ayetlerin tesirinde kalarak ağlamış ve Müslüman olmuştur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da yufka yürekli olduğu Sevir mağarasında ağladığı, Hazreti Peygamber'in vefat edeceğini sezince gözyaşı döktüğü bilinmektedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine kurtuluşun yolunu soran Ukbe bin Amir'e işlediği günahlardan dolayı ağlamasını tavsiye etmiştir. Tebük seferine katılmayan Ka'b bin Malik ve arkadaşları kusurlarını affettirmek için hüngür hüngür ağlamışlardır. Ve bildiğiniz gibi sonunda onları affeden ayetler gelmiş ve sevinmişlerdir. Ağlamanın bir de sağlık açısından, ruh sağlığı açısından önemi üzerinde durursak değerli dinleyenler, bilim adamları gözyaşını gözü mikrobik hastalıklardan koruyan, tahriş edici maddelerin tesirini ortadan kaldıran ve gözü ıslak tutan bir vücut sıvısı olarak tarif ederler. Fakat duygusal sebeplerle meydana gelen gözyaşının açıklamasını da şairlere bırakırlar. Araştırmalar gözyaşının ağlama esnasında insandaki moral bozukluğunu giderdiğini ortaya çıkarmıştır. İnsan genellikle ağla rahatlarsın deyim ve tavsiyesini kullanmasına rağmen ağlamanın ne işe yaradığını tam olarak bilememektedir. Bilim adamlarına göre son tespitler iki türlü gözyaşı bulunduğunu göstermiştir. Birincisi tahriş edici maddelerin meydana getirdiği gözyaşı, ikincisi hissi, duygusal sebeplerden meydana gelen gözyaşı. Duygusal sebeplerle akan gözyaşının içeriğinin diğer gözyaşından farklı olduğunu ve hissi gözyaşlarının %24 oranda daha fazla protein içerdiğini göstermişlerdir. Kadın ve erkek arasında ağlama sıklığı açısından önemli farklar vardır. Bir aylık bir sürede kadınlar erkeklerden daha çok fazla ağladıkları ifade edilmiştir. Yine bir araştırmaya göre kadınların %85'i, erkeklerin de %73'ünün ağladıktan sonra kendilerini daha iyi hissettikleridir. Ayrıca ağlamamız lazım geldiğinde duygularımızı bastıracak olursak fiziki ve psikolojik olarak kendimizi daha kötü hissedeceğimiz de bilim adamlarının görüşleri arasındadır. Tıbbi araştırmalar rahatça ağlayabilen kişilerin daha sağlıklı bir hayat sürdüğünü göstermektedir. Kişinin keder ve elenden ağlayıp içini dökmekle büyük ölçüde rahatlayacağı öteden beri bilinmektedir. Başka birinin ağlarken gördüğümüzde ilk tepkimiz ağlama demektir. Bunun başlıca sebebi ona yardım edemediğimiz için kendimizi suçlu hissetmemizdir. Ağlamak ıstırap çekmekte olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Fakat toplumumuzda her türlü dert ve ıstırap gizlenmeye çalışılmakta ve insanlar daima iyi durumda oldukları intibanı vermek istemektedirler. Günde ortalama 13 bin defa gözlerimizi kırparız. Gözyaşı olarak ortaya çıkan terkip su, müküs, yağ, protein, tuz ve lizozim isimli mikrop öldürücü enzim, kornea, burun ve boğazdaki mukoz membran üzerinde devamlı salgılanarak nemlendirme görevini görürken, bu organları ayrıca zararlı bakteri ve virüslerden de temizlemektedir. Ağladığımız zaman gözyaşı bezlerinden gelen gözyaşları her iki gözün dış köşesinden akarak göz üzerine dağıtılır ve gözün üstünü yıkar. Ayrıca göz kapaklarından burun kanalına direne olarak burun ve boğazdan akar. Ağladığımız zaman burnumuzu çekmemizin sebebi de budur. Bunun içine olan akış yeteri kadar hızlı olmadığı zaman gözyaşları taşıp akarak yanaklardan süzülür. Yine ağlama bizim ilk lisanımızdır. Bebekteki değişik ağlamalar, acıktım, altımı değiştir, kucağına al gibi basit ihtiyaçlara haber veren değişik birer mesajlardır. Kızını evlendiren bir anne gibi pek çok insan mutlu oldukları zaman da ağlarlar. Eğer duygulandığımızda gözyaşı dökerek ağlamaz veya ağlamamak için çaba sarf edersek kontrolümüzü kaybeder ve pek çok hastalığı da davet etmiş oluruz. Duygulandığımızda ağlamak için fazla direnmemeliyiz. Eğer gönüller kurursa, kalpler rikkate gelmezse, şefkat ve merhamet duyguları ortadan kalkarsa elbette göz pınarlarının kuruması kaçınılmaz olacaktır. Ağlayan bir insan gözyaşlarıyla birlikte bu zararlı maddeleri de vücuttan dışarı atmaktadır. İşte ağladıktan sonra bir insanın kendisini iyi hissetmesinin de sebebi budur. İnsan nasıl ki ter ve idrarla vücudundaki zararlı maddeleri dışarıya atıyorsa, gözyaşlarıyla da aynı şeyi yapmaktadır. Bu sebeple uzmanlar ağlamayı sadece streç açısından değil, genel sağlık bakımından da önemli görmektedirler. Ağlamakla insan hapsedilmiş duyularını dışarı vurur. Ağlamak öyle önemli bir duygusal boşalmalıdır ki neticede insan kendisini daha sakin ve daha iyi hissederek meselesini daha iyi halleder. Hatta iyice bir ağlama sonunda insan içindeki korkulardan ve endişelerden de kurtulabilir. İnsanın gözyaşını tutarak ağlamamaya çalışması iyi değildir. Bastırılan duygular onu öyle etkiler ve bunaltır ki problemler ona aslından daha büyük görünmeye başlar. Ağlamak mahcup olunacak ayıp bir şey değildir. Bilakis insan olmamızın gereğidir. Bu dünya gülme, zevk alma yeri olmadığından insan Rabbine karşı ağlayarak yalvarmak için de yaratılmıştır. İnsanın kalp burukluğundan veya kaybettiği dünyevi şeyler için ağlaması sağlığına faydalıdır. Ama asıl makbul olan ağlama Allah korkusundan veya Allah sevgisinden ağlamadır. Ağlamanın zıttı gülmedir. Klasik kaynaklarda genellikle sevincin veya psikolojik açıdan rahatlamanın bir ifadesi olarak dişler görünecek biçimde yüzün gerilmesi şeklinde tarif edilen gülmenin hafif derecede olanla tebessüm, yüksek sesle olanla kahkaha denildiği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'de bazı örneklerden insanın sevindirici bir haber, ilginç bir gelişme karşısında gülmesinin tabii olduğu anlaşılır. Hud ve Neml suresinde bunlar anlatılır. Güldürenin de ağlatanın da Allah olduğunu ifade eden Necm 43 ayeti hem gülme ve ağlamanın tabiiliğini hem de aynı varlıkta zıt tabiatları yaratan kudretin büyüklüğünü de belirtmektedir. Gülme insana has bir davranış olarak aynı zamanda insan karakterini belirleyici bir nitelik ve beşeri ilişkilerde sıkça görülen bir tavır olmasından dolayı İslam ahlakıyla ilgili kaynaklar bu kavramı yani gülme kavramını inceleme konusu yapmışlardır. Hazreti Peygamber'in nükteli sözler, ilginç çelişkiler, sürpriz gelişmeler ve diğer bazı hareketler, olaylar karşısında tebessüm ettiğine ve güldüğüne dair hadisler vardır. Peygamberimizin çok gülmediği gibi çok gülmeyi kereh görürdü. O şöyle buyurmuştur Tirmizi'de geçen bir rivayette, çok gülmek kalbi öldürür. Bu ve benzeri ikaz mahiyetindeki hadisler esas alınarak gülme fiili daima ihtiyat kaydıyla mütalaa edilmiştir. Gülmenin faydalı olanı var mıdır? insan davranışlarını tetkik eden mütehassısler, ruh bilimcileri çılgın gülme, kahkaha ve gülümsemeyi birbirine net olarak ayırmışlardır. Hazreti Peygamber de aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 asır evvel gülme konusunda da rehberimiz olmuş. Tebessümden daha ileri bir gülme bize örnek olarak göstermemiştir. Hadis kitaplarının rivayetine göre önderimiz sadece dişleri görülünceye kadar güler, daha ileri gitmezdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz onun hiçbir zaman kahkahaya varan bir gülüşünü görmediğini bize haber vermekte. Gülümseme bazen küçümseme ve alay etme olarak da kullanılabilir. Müminleri inciten böyle bir davranıştan şiddetle sakınmalıyız. Çünkü Müslüman bir din kardeşine eziyet etmez, onu ancak sevindirmeye çalışır. Tebessüm genel olarak memnuniyetin, hoşgörü ve sevincin bir belirtisidir. Hazreti Peygamber şefkat ve sevgisinden müminlere tebessüm etmiştir. Ağlamak, gülmeye oranla daha fıtri, daha insani, daha etkileyicidir diyebiliriz. Diğer varlıklarla uyum için de bu bir gereklidir. Mesela yer ve gök ağlar, melekler ağlar, amel defterleri ağlar, ceylanlar gözyaşı döker. Bülbüllerin ötüşü bile anlayana bir tatlı hüzün, bir sızlanış ve ağlayıştır. Akif'in dediği gibi insan ağlayamıyorsa bari gülmekten yani kahkaha atmaktan sakınmalı değil mi? Ağlamak elinden bir şey gelmeyen zavallı gibi mi? Elbette hayır. Tüm yapılacakları yaparak, eylemle fiili duayı yerine getirerek, gönülle ve gözle dua etmektir ağlamak. Aynen ekinin ekildikten sonra arada sırada sulanması gibi. Su hayat işaretidir, hayatın kaynağıdır. Su olmayan yerde hayat olmaz. Gözlerimizde de su gelmiyorsa kalbimizde hayat yoktur. Su rahmettir. Gözyaşı akmıyorsa rahmetten uzağız demektir bir anlamda. Unutmayalım ki ölmüş bir ağacın dalından yani bir odun parçasından su çıkmaz. O yanmaya daha layıktır. Onun hakkı yanmaktır. Hayat sahibi yemyeşil bir ağaç yara aldığında, kesildiğinde sular damlar. Bu onun canlı olduğuna bir delildir. Su yanmaya engeldir, ateşi söndürür. Allah için ağlamak da cehennem ateşini söndürür. İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Bir, Allah için sınır bekleyen mücahidin gözleri. İki, Allah için ağlayan gözler. Gecenin sessizliğinde riya karışmaksızın Allah'a hemdem olmak, seccadesinde inciler saçabilmek, günah kirlerini gözyaşı suyuyla temizleyebilmek. İşte takvanın kalp yumuşamasının alameti. Kalbin temiz, sen ona bak diyenler kalplerini gözyaşı ile temizlemelidirler. Zikirle cilalamadılarsa kesinlikle yalan söylüyorlardır. Herkesin sizi sevmesini istiyorsanız değerli dinleyenler, gülümseyin. Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız Allah için gözyaşı dökün yalnız olduğunuz zamanlarda. İnsanlarla beraber gülümseyin. İnsanlarla birlikteyken sürekli gülümseyin, mütebessim olun. Sadece Allah'la beraber olduğunuzda mahzun bir şekilde gözyaşı ile Allah'la bağlantı kurun. Bazıları neye, niçin ağlayalım diye sorduğunu duyar gibi oluyorum. Bu soruya bile ağlamak gerekir. Bunca etrafımızda olumsuzluklar varken, yüzlerce binlerce çocuklar tinercilikten annesiz babasız sokaklara çıkmışlarken, birçok günahlar işleniyorken, yanımızda birçok kardeşlerimiz demokrasi özgürlük adına öldürülüyorken, işkencelere tabi tutuluyorsan vesaire vesaire bütün bu olumsuzluklar varken niye, niçin mi ağlayalım diye soru soruyorsak, bunca günahlara, isyanlara, çevredeki şirk bataklığına, azgınlığa ve fesada ağlamadan seyirci kalmak, merhametsiz taştan bir yürek taşımaktır. Hayır, taştan olsaydı kalp, taştan sular fışkırdığı gibi ağlayacaktır. Demirden olsa eriyecektir. O ölmüş bir kalptir, sahibi de canlı cenazedir. Mümin o kimse der ki, küçük zerre kadar bir hata işlese, onu gözünde dağ gibi büyütür. Kendini kolay kolay affetmez. Kirlenen kalbini gözyaşı çeşmesinden akan sularla temizler. Münafık da o kimsedir ki işlediği büyük bir günah onun gözünde önemsizdir. Kendinden daha aşağıdakilere bakar, benden daha ne kötüleri var, ben çok iyiyim der ve eğlenmesine devam eder. O halde sözlerimizi toparlarsak değerli müminler, gecelerin bir vaktinde Rabbimizle baş başa kalarak, Kur'an'ın tavsiye ettiği gibi gece namazı kılarak, Kur'an okuyarak, Kur'an'ı anladığımız dilde okuyarak, onun azab ayetleri geldiği zaman Allah'a sığınıp ağlamak, müjde ayetleri geldiği zaman da sevinip Allah'a hamd etmek, bunlar bizim şiarımız olmalı. Gerektiği zaman işte Allah için ağlayabilmeli ve yüzümüzden de gülümsemeleri eksik etmemeliyiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.